Merhaba, Öykü Meltem'ine hoş geldiniz. Bu hafta size Refik Halit Karay'ın Eskici adlı öyküsünü okuyacağım. Dilerseniz hemen öykümüze başlayalım. Eskici. Vapur rıhtımdan kalkıp ta Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Çocukcağız Arabistan'da rahat eder, dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımı ile halasının yanına Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Hasan vapurda eğlendi. Gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı can kurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendi. 5 yaşındaydı. Peltek, şirin konuşmaları ile de güvertede yolcuları epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul'daki gibi Hasan gel, Hasan git demiyorlardı. İsmi değişir gibi olmuştu. Hassen şekline girmişti. Talhun ya Hassen diyorlardı. Yanlarına gidiyordu. Ruh ya Hassen derlerse uzaklaşıyordu. Hayfa'ya çıktılar ve onu bir trene koydular. Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü, bir şeyler soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm daima susuyordu. Fakat hem pür nakıl çiçek açmış, hem yemişlerle donanmış, güzel, ıslak bahçeler de tükendi, zeytinlikler de seyrekleşti. Yamaçlarında keçiler otlayan kuru, yalçın, çatlak dağlar arasından geçiyorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz kara idi. Tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cila ile kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyordu. Bunlar da bitti. Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne ağaç vardı, ne dere, ne ev. Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı. Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile. Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğneyerek, dalgın ve küskün, arka arkaya, ağır ağır, yumuşak yumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gidiyorlardı. Çok sabretti, dayanamadı. Yanındaki askere parmağı ile göstererek sordu. O güldü. "Gemel, gemel," dedi. Hasan'ı bir istasyonda indirdiler. Gerdanından, alnından, kollarından ve kulaklarından biçim biçim, sürü sürü altınlar sallanan, kara çarşaflı, kara çatık kaşlı, kara iri benli bir kadın göğsüne bastırdı. Anasınınkine benzemeyen, tuhaf kokulu, fazla yumuşak, içine gömülü verilen cansız bir göğüs. Ya Habibi, ya Ayni. Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar, öptüler, söyleştiler, gülüştüler. Birçok çocuk da gelmişti. Entarilerin üstüne hırka yerine elbise ceket giymiş, saçları perçemli, başları takkeli çocuklar. Hasan durgun, tıkanıktı. Susuyor, susuyordu. Öyle haftalarca sustu. Anlamaya başladığı Arapçayı küçücük kafasında beliren bir inatla konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes alamamaya çalışan bir adam gibi tıkandığını duyuyordu. Yine susuyordu. Hep sustu. Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırmızı merkupları vardı. Saçlarının ortası el ayası kadar sıfır makine ile kesilmiş, alnına perçemler uzatılmıştı. Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı. Yer sofrasında bunu hem kaşık hem çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu. Bir gün halası sokaktan bağırarak geçen bir satıcıyı çağırdı. Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elinde ufacık bir iskemle ve uzun bir demir parçası dağınık kıyafetli bir adam girdi. Torbasında da mukavva gibi bükülmüş bir tomar duruyordu. Konuştular, sonra önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler. Satıcı iskemlesine oturdu, Hasan da merakla karşısına geçti. Bu dört yanı duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki, şaşarak, eğlenerek seyrediyordu. Mukavvaya benzettiği kalın deriyi, iki tarafı keskin, incecik, sapsız bıçağı ile kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer birer İstanbul'da gördüğü maymun gibi avurdundan çıkarıp ayakkabılarının altına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarını pis bir suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne, hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu. Bir aralık nerede ve kimlerle olduğunu keyfinden unuttu. Dalgınlığından ana dilinde sordu. Çiviler ağzına batmaz mı senin? Eskici başını hayretle işinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı. Türk çocuğu musun be? İstanbul'dan geldim. Ben de o taraflardanım, İzmit'ten. Eskici de saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sapsarıydı. Gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan şimdi onun sade işine değil yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün ortasında tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl, seyrek bir tutam kıl vardı. Dişsizlikten peltek çıkan bir sesle tekrar sordu. Ne diye düştün bu cehennemin bucağına sen? Hasan anladığı kadar anlattı. Sonra Kanlıca'daki evlerini tarif etti. Komşunun oğlu Mahmut'la balık tutmalarını, anası doktora giderken tünele bindiklerini, bir kere de kapıya beyaz boyalı hasta otomobili geldiğini, içinde yataklar serili olduğunu söyledi. Bir aralıkta kendisi sordu. Sen niye buradasın? Öteki başını ve elini şöyle salladı uzun iş manasına ve mırıldandı. Bir kabahat işledik de kaçtık. Asıl konuşan Hasan'dı. 6 aydan beri susan Hasan. Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek billur sesiyle bir teviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor hem de ara sıra ha, ya, öyle mi gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu. Geçmiş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, köselesini dürdü, çivi kutusunu kapadı. Çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep aheste aheste yaptı. Hasan yüreği burkularak sordu. Gidiyor musun? Gidiyorum ya, işimi tükettim. O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi, mini mini yavru ağlıyor. Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları, dışarının rengini, geçilen manzaraları içine alarak nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse, öyle bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak, içlerinde güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyor. Ağlama be, ağlama be! Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra, katıla katıla ağlamaktadır. Bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağını ağlamaktadır. Ağlama diyorum sana, ağlama! Bunları derken onun da katı, nasırlanmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. Kendisini tutamadı. Gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların, Arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici döküldüğünü duydu. Şişli, 1938, Refik Halit Karay. Öykümüz burada sona erdi. Bu hikayeyi okuduğumda ilk Almanya'ya geldiğim zamanlar aklıma gelmişti. Gerçi Almanya'da Türkçe konuşabilecek birilerini bulmak sanırım diğer ülkelere göre daha kolay. Ama buna rağmen ana dil özgürlüğü ya da ait olduğun dili her an kullanabilmek fark edilmeyen bir içsellik veya rahatlık. Örneğin çalışırken parmağımı kapıya sıkıştırdığımda "ıy" demiştim bir keresinde. İş arkadaşlarım da bir şeyden tiksindiğimi düşünüp oraya buraya bakmaya başladılar. Almanlar bir yerleri acıdığında "ava" diye tepki veriyor. Parmağının acısını değil de çıkardığınız acı refleksini anlatmaya çabaladığınızda, gurbetin fiziksel boyutunda değil de dil gurbetinin de tadını tatmış oluyorsunuz. Ben de işte parmağım sıkıştığında o acıyı anlattığımda Hasan'ın hissettiklerine yakın şeyler hissetmiştim. Hani parmağımı değil de o refleksi açıklamaya çalıştığım anda. O vakit Hasan gibi benim gibi dil gurbetinde olanlara ya da olduğu yerde kalplerinde gurbetlik duygusu taşıyanlar için radyomuzda bir şarkı havalandıralım. Melike Şahin ve Ahmet Ali Aslan seslendiriyor. Gurbet türküsü sizlerle. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Son 2-3.
Ben bir gurbet türküsünde, akşamın mavi örtüsünde öyle durdum, bekliyordum geçmeyenler köprüsünde. Ten kokunu duyuyordum yolların saç örgüsünde. Ah şu eller, eller, eller, gurbet eller, yetti gayrı. Birbirini çok sevenler böyle durmaz ayrı ayrı. Ah şu eller, eller, eller, gurbet eller, yetti gayrı.
Ha ha ha ha.